Kitabın adı Kayıp Sembol. Yazarı Dan Brown. 49. Ayrım. 118. Bölüm. Malak peştemalını tekrar beline bağlamış, Peter Solomon'un tekerlekli sandalyesinin önünde ileri geri yürüyordu. Tutsağının korkusunun her saniyesinden zevk alırken Peter diye fısıldadı. İkinci bir ailen olduğunu, Mason kardeşlerini unuttun ve eğer bana yardım etmezsen onları da yok edeceğim. Solomon kucağındaki dizüstü bilgisayarının ışığında neredeyse katatonik görünüyordu. Sonunda başını kaldırıp lütfen diye kekeledi. Eğer bu video dışarı sızarsa, Malak gülerek eğer mi dedi, eğer dışarı çıkarsa mı, dizüstü bilgisayarının yanına takılmış küçük hücresel modemi gösterdi. Bununla tüm dünyaya bağlanabiliyorum. Bunu yapamazsın. Malak Solomon'un korkusundan zevk alarak yaparım diye düşündü. Beni durduracak ve kız kardeşini kurtaracak gücüm var. Ama bana bilmek istediğim şeyi anlatmalısın. Kayıp kelime bir yerde saklı Peter ve bu tablo onun tam olarak nerede olduğunu gösteriyor. Peter sembol tablosuna tekrar baktı. Yüzünden hiçbir şey okunmuyordu. Belki bu sana ilham verir. Malak Peter'ın omuzlarının üzerinden uzanıp dizüstü bilgisayarın birkaç tuşuna bastı. Ekranda bir e-posta programı açıldı ve Peter kaskatı kesildi. Ekranda Malak'ın o akşam yazmaya başladığı bir e-posta, büyük medya kuruluşlarından oluşan uzun bir listeye gönderilmek üzere hazır bekleyen bir video dosyası vardı. Malak gülümsedi. Bence paylaşmamızın vakti geldi. Sence de öyle değil mi? Yapma! Malak uzanıp programın gönder butonuna bastı. Peter, dizüstü bilgisayarı yere düşürmek için işe yaramayacak bir çabayla iplerinden kurtulmaya çalıştı. Malak, sakin ol Peter diye fısıldadı. Bu büyük bir dosya. Gitmesi birkaç dakika sürer. Parmağıyla işlem çubuğunu gösterdi. Mesaj gönderiliyor. İşlemin %2'si tamamlandı. Eğer bana bilmek istediğim şeyi söylersen, e-postayı durdururum ve kimse bunu görmez. Peter, beti benzi atmış bir halde işlem çubuğunun yavaş yavaş hareket edişini izliyordu. Mesaj gönderiliyor. İşlemin %4'ü tamamlandı. Malak, dizüstü bilgisayarı Peter'ın kucağından alıp yakındaki domuz derisi sandalyelerden birinin üzerine koydu ve diğer adamın işlemi izleyebilmesi için ekranı ona doğru çevirdi. Sonra Peter'ın yanına dönüp sembollerin bulunduğu sayfaları onun kucağına yaydı. Efsaneler Mason piramidinin kayıp kelimeyi açığa çıkaracağını söylüyor. Bu piramidin son şifresi. Nasıl okunacağını bildiğine eminim. Malak, dizüstü bilgisayara baktı. Mesaj gönderiliyor. İşlemin %8'i tamamlandı. Malak bakışlarını tekrar Peter'a çevirdi. Solomon nefretle parlayan gri gözleriyle ona bakıyordu. Malak benden nefret et diye düşündü. Duygular ne kadar yoğun olursa ritüel tamamlandığında ortaya çıkacak enerji o kadar etkili olur. Langley'de helikopter sesi yüzünden Sato'yu güçlükle duyabilen Nola Kay telefonu kulağına iyice bastırdı. Nola, dosya transferini durdurmanın imkansız olduğunu söylediler diye bağırdı. Yerel ICP'leri kapatmak, yani Internet Service Provider, internet servis sağlayıcı. En az bir saat alırmış ve eğer kablosuz bir bağlantıyla giriş yapabiliyorsa, kablolu interneti çökertmek dosyayı göndermesini engelleyemeyecektir. Son zamanlarda dijital bilgilerin akışını durdurmak neredeyse imkansız hale gelmişti. İnternete birçok giriş yolu vardı. Bilgisayarlar, Wi-Fi noktaları, hücresel modemler, uydu telefonları, süper telefonlar ve e-posta donanımlı PDA'lar arasında olası bir veri sızıntısını engellemenin tek yolu kaynak makineyi yok etmekti. Nola, uçtuğumuz UH-60'ın teknik özelliklerini araştırdım dedi ve görünüşe bakılırsa helikopterde EMP donanımı var. Yani elektromanyetik pals, elektromanyetik titreşim. Elektromanyetik darbe ve elektromanyetik silahlar artık polis teşkilatında kaçan arabaları güvenli bir uzaklıktan durdurmak için yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Bir EMP silahı, yüksek yoğunlukta bir elektromanyetik radyasyon darbesi ateşleyerek hedef aldığı herhangi bir aracın, arabaların, cep telefonlarının ya da bilgisayarların elektroniğini etkili bir şekilde bozabiliyordu. Nola'nın elindeki teknik bilgilere göre UH-60'da gövdeye monte edilmiş lazer görüşlü 10 gigawattlık darbe etkisi yaratan 50 desibel kazanç kontrolüyle 6 gigahertz manyetron bulunuyordu. Darbe, doğrudan bir dizüstü bilgisayara gönderildiğinde, bilgisayarın anakartını yakıp sabit sürücüyü anında siliyordu. Sato bağırarak, "EMP işe yaramaz" diye karşılık verdi. Hedef taş bir binanın içinde, görüş hattı yok ve kalın elektromanyetik kalkanlar var. Videonun gönderildiğine dair herhangi bir bulgu var mı? Nola masonlar hakkında son dakika haberleri araması yapan ikinci monitöre baktı. "Henüz yok efendim. Ancak halka açıklandığı anda öğrenebileceğiz. Beni haberdar et." Sato telefonu kapattı. Helikopter gökyüzünden Dupont Meydanı'na doğru alçalırken Langdon nefesini tuttu. Hava aracı, Lincoln anıtını yapan iki adamın tasarladığı iki katlı ünlü fıskiyenin güneyindeki araziye ağaçların arasından sertçe inerken bir avuç dolusu yaya etrafa kaçıştı. 30 saniye sonra Langdon, New Hampshire bulvarından mabet evine doğru ilerleyen askeri bir Lexus SUV'un yolcu koltuğunda oturuyordu. Peter Solomon, çaresizlik içinde ne yapması gerektiğine karar vermeye çalışıyordu. Gözünün önüne kan kaybeden Catherine'in bodrumdaki hali ve biraz önce tanık olduğu videonun görüntüleri geliyordu. Başını yavaş yavaş birkaç metre uzaktaki domuz derisi sandalyenin üzerinde duran dizüstü bilgisayara doğru çevirdi. İşlem çubuğunun neredeyse üçte biri dolmuştu. Mesaj gönderiliyor. İşlemin %29'u tamamlandı. Dömeli adam bir buhurdan sallayarak ve kendi kendine ilahiler söyleyerek ağır ağır kare şeklindeki sunağın etrafında dönüyordu. Yoğun beyaz dumanlar tavan penceresine doğru yükseliyordu. Adamın gözleri iyice açılmıştı ve şeytani bir transa girmiş gibi görünüyordu. Peter gözlerini sunağa yayılmış beyaz ipek kumaşın üzerinde duran antika bıçağa çevirdi. Peter Solomon'un bu gece bu mabette öleceğinden hiç şüphesi yoktu. Sadece nasıl öleceğini bilmiyordu. Kız kardeşini ve kardeşliğini kurtarmanın bir yolunu bulabilecek miydi yoksa boşu boşuna mı ölecekti? Kucağında duran sembol tablosuna baktı. Tabloya ilk kez baktığında bu anın şoku gözlerini kör etmiş, görüşünün kaos perdesini delip geçmesini, ürkütücü gerçeği görmesini engellemişti. Ama şimdi bu sembollerin gerçek anlamları kristal berraklığında gözünün önünde duruyordu. Tabloyu bambaşka bir açıdan görüyordu. Peter Solomon tam olarak ne yapması gerektiğini biliyordu. Derin bir nefes aldı ve başını kaldırıp tavan penceresinden aya baktı. Sonra konuşmaya başladı. Bütün büyük gerçekler basittir. Malak bunu uzun zaman önce öğrenmişti. Peter Solomon'un şu anda açıkladığı çözüm o kadar zarif ve saftı ki Malak bunun doğru olduğuna emindi. Piramidin son şifresi onun düşündüğünden çok daha basitti. Kayıp kelime gözümün önündeymiş. Bir anda parlak bir ışın kayıp kelimeyi çevreleyen karanlık tarihi ve efsaneyi delip geçti. Kayıp kelime vaat edildiği gibi gerçekten antik bir dilde yazılmıştı. Ve insanoğlunun bildiği her felsefede, dinde ve bilimde mistik güçler içeriyordu. Simya, astroloji, kabala, Hristiyanlık, Budizm, gülhaç, farmasonluk, astronomi, fizik, noetik. Şimdi büyük Herodon piramidinin tepesindeki bu kabul töreni salonunda durmuş, bunca yıldır aradığı hazineye bakan Malak, kendini en mükemmel şekilde hazırlamış olduğunu düşünüyordu. Yakında tamamlanacağım. Kayıp kelime bulundu. Kalorama Heights'ta bir CIA ajanı, garajda bulduğu çöp tenekelerinden boşalttığı çöp yığınının içinde tek başına ayakta duruyordu. Telefonda Sato'nun uzmanına, "Bayan Kay," dedi. "Çöpü aramak iyi fikirdi. Sanırım bir şey buldum." Evin içindeki Catherine Solomon, her geçen saniye daha da güçlendiğini hissediyordu. Laktozlu Ringer solüsyonu iğnesi tansiyonunu düzeltmiş ve baş ağrısını geçirmişti. Şimdi ayağa kalkmaması konusunda verilen kesin talimatlar doğrultusunda yemek odasında bir koltuğa oturmuş dinleniyordu. Sinirleri iyice zayıflamıştı ve ağabeyinden gelecek haberler için giderek endişeleniyordu. Herkes nerede? CIA'nin adli tıp ekibi henüz gelmemişti ve evde kalan ajan hala çevreyi kolaçan ediyordu. Foryo battaniyeye sarılmış Bellamy, onunla birlikte yemek odasında oturmuştu ama şimdi o da CIA'nin Peter'ı kurtarmasına yardımcı olabilecek bir şeyler bulabilmek için dışarı çıkmıştı. Boş boş oturamayan Catherine, sendeleyerek ayağa kalktı. Sonra yavaşça oturma odasına doğru yürüdü. Bellamy'yi çalışma odasında buldu. Mimar, açık bir çekmecenin önünde ayakta duruyordu, sırtı ona dönüktü. Görünüşe bakılırsa, çekmecenin içindekilerle onun içeri girdiğini duyamayacak kadar meşguldü. Arkasından yaklaştı. Warren, yaşlı adam irkilerek ona doğru dönerken kalçasıyla çekmeceyi kapattı. Yüzüne şok ve keder ifadesi yerleşmişti. Yanaklarından aşağı gözyaşları süzülüyordu. Ne oldu? Catherine çekmeceye baktı. Ne var orada? Ne var orada? Bellamy'nin konuşmaya gücü yok gibiydi. Az önce hiç görmemiş olmayı dilediği bir şeyi görmüş bir adama benziyordu. Çekmecede ne var? Bellamy yaşlı ve kederli gözlerle onun gözlerinin içine uzunca bir süre baktı. Sonunda konuştu. Sen ve ben hep bu adamın neden ailenden nefret ettiğini merak ederdik. Catherine kaşlarını çatarak evet dedi. Bellamy'nin sesi çatallaşmıştı. Biraz önce nedenini öğrendim. 119. Bölüm. Mabet evinin en üst katındaki salonda kendisine Malak diyen kişi, büyük sunağın önünde durmuş, başının tepesindeki el değmemiş deriye nazikçe masaj yapıyordu. Hazırlanırken, Verbum Significatium diye şarkı söyledi. Verbum Omnificum. Nihayet son malzeme bulunmuştu. En kıymetli hazineler genellikle en basit olanlardır. Sunağın üstündeki buhurdandan çıkan kokulu dumanlar dönerek yukarı yükseldi. Ay ışığı hüzmesinden yükselen tütsü, serbest kalmış bir ruhun özgürce seyahat edebileceği gökyüzüne çıkan kanalı temizliyordu. Vakit gelmişti. Malak, Peter'ın rengi koyulaşmış kanının durduğu şişeyi çıkarıp tıpasını açtı. Tutsağı ona bakarken karga tüyünün ucunu koyu kırmızı boyanın içine daldırdı ve başının tepesindeki kutsal daireye götürdü. Bu geceyi ne kadar uzun zamandır beklediğini düşünerek bir süre durdu. Büyük dönüşümü sonunda gerçekleşiyordu. Kayıp kelime insanın zihnine yazıldığında akıl almaz bir güce sahip olmaya hazırdır. Antik tanrılaşma vaadi böyleydi. İnsanlık şimdiye kadar bu vaadi fark edememiş ve Malak da böyle kalması için elinden geleni yapmıştı. Büyük bir sükunetle tüyün ucunu derisine dokundurdu. Aynaya ya da yardıma ihtiyacı yoktu. Dokunma hissi ve zihin gözü onun için yeterliydi. Kayıp kelimeyi yavaşça ve özenle kafa derisindeki dairesel Ouroborus'un içine yazmaya başladı. Yazarın notu. Daire çizerek kendi kuyruğunu ısıran yılan ya da ejderha, çok eski bir sembol olan Ouroboros, genellikle kendini yeniden yaratmayı temsil eder. Peter Solomon, olanları dehşet içinde izliyordu. Malak işini bitirdiğinde gözlerini kapattı. Tüyü elinden bıraktı ve ciğerlerindeki havayı tamamen boşalttı. Hayatında ilk defa hiç tatmadığı bir duyguyu hissediyordu. Tamamlandım. Bir oldum. Malak kendi vücudunu bir sanat eseri haline getirebilmek için üzerinde yıllarca çalışmıştı ve şimdi nihai dönüşüm anına yaklaşırken derisine yazılmış her bir çizgiyi hissedebiliyordu. Gerçek bir şaheserim, kusursuz ve tamamlanmış. Peter'ın sesi, sana istediğin şeyi verdim diyerek onu kendine getirdi. Catherine'e yardım gönder ve o dosyayı durdur. Malak gözlerini açarak gülümsedi. Seninle işimiz henüz bitmedi. Sunağa dönüp adak bıçağını aldı ve parmağını kaygan demir bıçağın üstünde gezdirdi. Bu antik bıçak, insan kurban etmek için Tanrı tarafından görevlendirilmişti dedi. Onu tanıdın değil mi? Solomon'un gri gözleri taş kesildi. Benzersizdir. Ayrıca efsaneyi de duydum. Efsane mi? Kutsal kitapta anlatılıyor. Gerçek olduğuna inanmıyor musun? Peter bakmakla yetindi. Malak bu sanat eserini bulmak ve sahip olmak için bir servet harcamıştı. 3000 yıldan fazla bir zaman önce yeryüzüne düşen demir bir meteoritten yapılmıştı ve Akedah bıçağı olarak biliniyordu. Eski gizemcilerin dediği gibi cennetten gelen demir. Yaratılışta anlatılan İbrahim'in Moriah dağında neredeyse oğlu İshak'ı kurban edeceği bıçak olduğuna inanılıyordu. Bıçağın şaşırtıcı geçmişinde ona papalar, Nazi gizemcileri, Avrupalı simyacılar ve özel koleksiyoncular sahip olmuştu. Malak onu koruyup hayranlık beslediler ama hiçbiri onu gerçek amacı için kullanarak asıl gücünü ortaya çıkarmaya cesaret edemedi diye düşündü. Akedah bıçağı bu gece kaderini yaşayacaktı. Akedah, Mason ritüellerinde hep kutsal sayılmıştı. Masonlar ilk derecede Tanrı'ya sunulan en aziz hediye, yüce varlığın isteklerine itaat ederek ilk doğan oğlu İshak'ı adak sunması diyerek saygılarını gösterirlerdi. Yeni bileylenmiş bıçağı Peter'ı tekerlekli sandalyesine bağlayan ipleri kesmek için kullanan Malak'ın elindeki ağırlık heyecan vericiydi. Bağlar yere düştü. Uyuşmuş kollarını kıpırdatmaya çalışan Peter acıyla yüzünü buruşturdu. Bunu bana neden yapıyorsun? Sonunda ne olacağını sanıyorsun? Malak, herkesten önce sen bunu anlamalıydın diye cevap verdi. Antik yöntemler hakkında bilgilisin. Gizemlerin gücünün kurban vermeye, insan ruhunu vücudundan kurtarmaya dayandığını biliyorsun. Başlangıçtan beri bu şekilde oldu. Sesi acı ve nefret dolu olan Peter, kurbanın ne olduğu hakkında hiçbir şey bilmiyorsun dedi. Malak, mükemmel diye düşündü. Nefretini besle, işimi kolaylaştırırsın. Tutsağının önünde adım atan Malak'ın boş midesi guruldadı. İnsan kanı akıtmanın büyük gücü vardır. Eski Mısırlılardan, Keltik Druidlere, Çinlilerden Azteklere kadar herkes bunu anlamıştı. İnsan kurban etmenin bir sihri vardır ama modern insan gerçek adaklar sunamayacak kadar korkaklaştı. Ruhani dönüşüm için gerekli olan hayatı veremeyecek kadar narinleşti. Yine de antik metinler çok açık. İnsan sadece en kutsal olanı sunarak büyük güce erişebilir. Benim kutsal bir adak olduğumu mu düşünüyorsun? Malak kahkaha atarak, gerçekten de hala anlayamadın değil mi? Peter ona şüpheyle baktı. Evimde neden duyusal yoksunluk tankı olduğunu biliyor musun? Ellerini kalçalarına koyan Malak, üzerinde hala bir örtü bulunan, özenle süslenmiş bedenini estetti. Alıştırma yapıyordum, hazırlanıyordum. Bu ölümlü kabuktan kurtulduğumda, bu güzel vücudu tanrılara kurban ettiğimde, sadece zihin olacağım anı bekliyordum. Kıymetli olan benim, saf, beyaz kuzu benim. Peter'ın ağzı açık kalmıştı ama tek kelime edemedi. Evet Peter, insan tanrılara kendisi için en kıymetli olanı sunmalı. En beyaz güvercinini, en kıymetli, en değerli adağını. Sen benim için kıymetli değilsin. Malak ona öfkeyle baktı. Anlamıyor musun? Kurban sen değilsin Peter, benim. Sunulacak beden benimki, hediye benim. Bana bak, hazırlandım. Son yolculuğum için kendimi değerli kıldım. Hediye benim. Peter konuşamıyordu. Malak, işin sırrı ölümün nasıl olduğu dedi. Masonlar bunu anlar. Sunağa işaret etti. Antik gerçeklere saygı gösteriyorsunuz ama korkaksınız. Kurban vermenin gücünü anlıyor ama sahte cinayetlerle, kansız ölüm ayinleriyle ölümden uzak duruyorsunuz. Bu gece sembolik sunağınız gerçek gücüne ve asıl amacına tanıklık edecek. Malak uzanıp Peter Solomon'un sol elini tuttu ve akedah bıçağının sapını avcuna bastırdı. Sol el karanlığa hizmet eder. Bu da planlanmıştı. Peter'ın başka seçeneği kalmayacaktı. Malak bu sunakta, bu adam tarafından, ölümlü bedeni, gizemli sembollerle hediye gibi süslenmiş bir adağın, kalbine saplanan bu bıçakla kurban verilmesinden daha güçlü ve sembolik bir ölüm şekli düşünemiyordu. 49. ayrımın sonu, sayfa 464, devamı 50. ayrımda.